Ayrım 19.
Sayfa 225. GATT Uruguay Anlaşması 1993 üye devletler açısından 130 kadar dış ticaret politikasını WTO'ya bıraktı. Var olan çeşitli ticaret bloklarına üye devletler ise bunu aralarında anlaşma yoluyla bloklar gibi ulusüstü kurumlara devretti. Tabii ayrıca Uruguay Anlaşması ile bağdaşır olmak kaydıyla. Ulus devlet üstü belirlenen kurallara uymamak ise yaptırımlara bağlı, cezası da ağır. Küreselleşme sürecinde paraların konvertible olmasıyla kur ayarlaması da bir politik aracı olmaktan çıktı. Kurları sermaye hareketleri belirler oldu. Bu süreç ulus devletin geçmişte kendi sermayesine sağladığı iç pazar güvencesini ortadan kaldırdı. Bu ortadan kalkınca sermaye için uluslararası pazar temel göstergeleri veren ve temel hedef olan alana dönüştü. Kuneke'den yapılan alıntının belirttiği gibi Daimler-Benz için mekan çerçevesi Baden-Württemberg eyaleti ya da Almanya olmuş hiç fark etmiyor. Çünkü pazarı bütün dünya. Dünyanın dört bir yanında yatırımı var ve işçi çalıştırmakta. Ne var ki Almanya'da dahi bütün şirketler Daimler-Benz gibi değil. Pazarı yerel olan, yurt dışı ile bağlantısı çok sınırlı nice girişim bulunmakta. Hele çevreye gidildiğinde birinci sınıfta bulunan şirket yok denecek kadar az. Buna karşılık ikinci gruptakiler ise ezici çoğunluğu oluşturmakta. Geçmişte Daimler-Benz'in büyüme sürecinde devlet dış ticaret ve iç ekonomi politikalarıyla bu şirketi koruyarak bugünkü duruma getirmişti. Bugün artık ulus devleti ihtiyaç kalmayınca ve kendi kurallarına göre işleri belirler düzeye ulaşınca iş değişiyor. Bu güçten yoksun olan ve korumaya gereksinimi olan nice kuruluşun çıkarıysa uluslararası şirketlerin gereklerine uyduruluyor. Daha önceki çözümlemelerde ulus devlet sınırlarının artık vasıfsız emek ile yerel konumdaki sermaye açısından söz konusu olduğunu, bu nedenle ulus devletin toplumun güçsüz kesimleriyle özdeşliğini belirtmiştik. Yukarıdaki çözümleme ulus devletin artık bu ikinciler içinde özgün politikalar uygulayabilme gücünün kalmadığını ortaya koymaktı. Eğer vahşi rekabet ortamında yok olmak istemiyorlarsa ulus devletin kendilerini koruma yolunda gücü çok azaldığına göre yapabilecekleri bir tek iş var. Güçlü bir yabancı şirkette ortaklık kurmak yani küreselleşme sürecine varlığını paylaşma yoluyla katılmak. Şirketlerinin en güçlüleri küreselleşmiş ve küreselleşmenin yararlarını toplayabilen ABD gibi ülkeler bu sermaye kategorisinin kurallarını dünyaya bastırırken onların çıkarlarını ve hedeflerini koruyor. AB bloklaşarak ortak güçten yararlanarak bunu aşmaya çalışıyor. Japonya kendi bölgesinde yatırımları ve kredileriyle zenginleştirdiği bir dünya yaratıyor. Ya çevre? Ulus devlet olma yolunda çoğunun kat ettiği yol bile henüz çok kısayken bunun gücünün sıfırlanma yolunda olması, etnik dinsel kimliklerin ortaya çıkan yeni ortamda güç kazanması ve yerli sermayenin yaşayabilmek için elindeki tek silahın yabancı sermaye ile birleşmek olması karşısında bunları ne bekliyor acaba? Parçalanma ve yabancılaşma dışında geri kalanın ne olduğunu söylemek gerçekten çok güç. 3. Ulus devletin diğer işlevleri. 1. Yeni bütünleşmeler mi? Ekonomi düzleminde işlevleri giderek elinden alınan ulus devletin gereği bir takım siyasal ve toplumsal işlevleri kalmakta. Ancak aşılması ve küçültülmesi yolundaki baskılar dolayısıyla diğer alanlarda da yapabileceği sınırlanmış olmakta. Ulus devlet hala ulusal güvenliği korumakla yükümlü. Gerçek merkez üyelerinin artık aralarında silahlı çatışmaya girebileceğini düşünmek güç. Sömürge imparatorluklarından farklı olarak hesapça bugün artık herkese açık bir dünya pazarı var. Kuralları belli, gücüne güvenen herkes bu kurallar çerçevesinde bu pazarı kullanabilir. Artık ideolojik çatışmada kalmadı. Berlin duvarı sonrası dünyada. Ne var ki çevre yaygın deyimiyle güney yokluk ve sefalet içinde kıvranırken merkezin yani kuzeyin kendisini güvende hissetmesi olanaklı değil. Bu nedenledir ki pek çok toplum bilimci artık bir doğu-batı çatışması değil, kuzey-güney çelişkisinden söz etmekte. Bu çelişkinin derinleşiyor olması merkezde ulus devletlerin ya da blokların üstleneceği baş işlevin güneye karşı korunma olacağını gösteriyor. Çevrede ise ulus devletler arası çatışma bitmiş değil. Uluslaşma ve ulus devleti perçinleme sürecinin ayrılmaz bir parçası gibi gözüken bu çatışmalar sürecek gibi gözüküyor. Bunların sürmesi için merkezin büyük çaba harcayacağına da kuşku yok. Bir kere devasa silah sanayine mutlaka pazar bulmak gerekiyor. İkincisi, çevre parçalanmış yapısını sürdürdükçe kuzey için tehdit azalacağı varsayımı yapılıyor. Merkezin silah sanayini canlı tutmakta kendi çıkarı da var. Bugün kolu kanadı kırık gözüken merkezin yedeğine girmeye boyun eğen Rusya yarın gücünü toparlayabilir. Aralarında ideolojik çatışmanın önemi de kalmadığına göre Çin'le işbirliği yapıp Batı'nın egemenliğini reddedebilir. Ancak bütün bu gruplar için geçerli olan ve ulus devletin işlevlerini daha bir süre sürdürme etkisi yaratacak olan bir olgu var. O da etnik dinsel bölünmelerin denetim altında tutulması. Nasıl büyük sömürge imparatorluklarının dağılması, savaşlar ayaklanmalarla iç içe geçen ve yarım yüzyıl süren kanlı bir boğuşma dönemiyle bir arada gittiyse, ulus devletin parçalanması yolundaki baskılar da benzer bir süreç içinde gelişiyor. Bu süreçte ulus devlet ulus bütünlüğünü koruma gibi bir işlevi sürdürecek. Güvenlik dışında eğitim, araştırma geliştirme, sağlık, yerel sermaye ve vasıfsız emeğe çeşitli destekler verebildiği ölçüde işlevsiz kalmayacak, varlığını haklı gösterebilecek. Ancak büyük küreselleşmiş sermaye ile en vasıflı emek gücünden yoksun, ekonomi politikaları açısından eli kolu bağlı güçsüz bir devlet olacak bu. Bu güçsüzlüğü aşmak için bloklaşmanın yakında çevre ülkelerinde de yaygınlaşması herhalde olan sayılmalı. Nitekim çevrenin kalbur üstü devletleri Mercosur, Latin Amerika ve ASEAN, Güneydoğu Asya içinde bugünden bloklaşmış bulunmakta. Arap dünyası bütünlük sağlayabilmek için büyük çaba harcamakta. Türkiye, Türkiye devletlerle işbirliğini yoğunlaştırmaya çabalarken bir yandan da AB'ye kapağı atmaya çalışmakta. Önümüzdeki yıllarda bu çabaların giderek yoğunlaştığını görmek şaşırtıcı olmamalı. Bloklaşmanın gerçekleştirilmesi alt kimliklerin güç kazandığı bir ortamda dinsel etnik çatışmaları da engelleme, sınırlama yolunda etkiler yaratabilir. Her grup hem üst kimlikli bir bloğun sahibi olabileceği ve ulus devleti aşan işlevlerden yararlanırken aynı zamanda kendi alt kimliğini de bir özellik alanı içinde yaşayabilir. Bloğun sağlayacağı iç ve dış güvenlik bir kere daha üst düzeyde olacaktır. Ayrıca vasıfsız emek ve yerel sermayenin dolanacağı daha geniş bir mekan boyutu bulunacaktır. Salgın hastalıklar, çevre sorunları, doğal afetler gibi olaylar karşısında büyükçe bir blok, küçük boyutlu bir ulus devleti oranla daha düşük maliyette ve daha hızlı çözüm üretme gücündedir. İkinci Dünya Savaşı'nda Birleşmiş Milletler kurulurken devlet sayısı sadece 56 kadardı. Sömürge imparatorluklarının dağılması, birçok ülkenin bölünmesi 1990'lı yılların sonunda bu sayıyı artırdı. 200'ün üstüne çıkardı. Ulus devletin ekonomi düzleminde neredeyse işlevsiz kalması, etnik dinsel hareketler var olan 200 küsur devleti de böler ve ortaya cüce boyutlu bağımsız yüzlerce devlet çıkarsa dünya ekonomisinin yönetimi olanaksızlaşabilir. Bu açıdan bölünmeyi, yerel özellik ve bu çerçevede ulus devlet ötesi bütünleşmeye geçiş diye düşünmek herhalde daha doğru olacaktır. 2. Çelişkiler nereye? İnsanın evrim sürecinde koşullar değiştikçe bedeninde değişimler ortaya çıktı. 20 yaş dişi dediğimiz ataların avcılık döneminden bugüne kalan dişin artık işlevi yok. Bir türlü büyüyemez, büyürse sağlıklı yaşayamaz ve sonunda çekilir. Bağırsakların bir uzantısı olan parça apandisin varlığını ancak iltihaplanıp apandisite dönünce fark ederiz. Onun da işlevi yoktur. Aynı şekilde pek çok toplum kurumu da öyledir. Bugün feodal beyler yoktur. Çok büyük bir arada yaşayan aileler ancak aşiret düzenlerinde kalmıştır. Çekirdek aile bile parçalanmaktadır. Uçsuz bucaksız orta çağ imparatorlukları ya da yeni çağların sömürge imparatorlukları kalmamıştır. İşlevsiz kalan, işlevlerini en iyi biçimde yerine getiremeyen toplum kurumları değişmektedir. Bu açıdan ulus devletin ekonomi alanında neredeyse işlevsiz kaldığı küreselleşme ortamında yeni siyasal oluşumların ortaya çıkması da olağan sayılabilir. Ancak çevrenin henüz ulus devlet olma sürecine girmişken bu kurumun kendi dışındaki oluşumlarla işlevsiz bırakılması, doğal biçimde değişen işlevler tarafından yeni bir oluşuma sokulmasından çok farklı bir olaydır. Çevrenin özellikle en yoksul, en güçsüz olan kesimi, hatta ulus devlet olma yolunda yarım yüzyıllık geçmişi olan kesim, henüz bu kurumdan büyük yararlar beklerken dış darbelerle işlevsiz hale getirilince olay farklı bir nitelik kazanıyor. Bir yandan çoğunluğunu etnik dinsel çatışmalarla sarsılırken bir de var edilmeye çalışılan bu kurum bütün bu darbelerle ortadan kalkarsa ne olur? Merkezi yoksun, vasıfsız insan seni boğabilecek bu olasılık onları korkutuyor. Ama adım adım süren yıkıma kimse dur demiyor, diyemiyor. Bugün merkez ile çevrenin ve çevrenin de kendi içinde küreselleşmenin derinleştirdiği çelişkiler zaten ürkütücü boyutlarda. Bu boyutlara gelmesinde temel etkenler ulus devletin olaylar karşısında edilgenliğe düşürülmüş, uluslararası sermayenin dış darbelerine boyun eğme durumunda bırakılmış olması. Ulus devlet çerçevesinde hükümetler parçalanmayı önleyebilmek için iyi kötü sosyal dengeyi kollamak, yerli sermayenin güçlenmesini sağlamak, ekonominin büyümesini, halkın eğitilmesini gerçekleştirmek için bir çaba veriyor. Bunun aşılması çelişkileri o denli derinleştiriyor ki yarının çok parçalı dünyasında ne olur diye düşünmek hayal gücünü dahi zorluyor. Hegel ve Marx gibi büyük toplum düşünürleri toplumların derinleşen çelişkilerle birlikte yaşayamayacağını söylüyorlardı. Hegel demokrasinin yayılmasıyla, Marx ise çelişkileri derinleştiren kapitalizmin son bulup yerini sosyalizmi bırakmasıyla çelişkilerin son bulacağı kanısındaydı. 1990'lı yıllarda Hegel'den esinlenen Fukuyama, demokrasinin yayılmasıyla tarihin yani ideolojinin sonunun geldiğini tekrarlıyordu. SSCB'nin dağılması, Doğu Avrupa'da komünizmin çökmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomisini liberalleştirme yolunda attığı akımlar Fukuyama'nın savlarındaki dayanağı oluşturdu. Demokrasi ve piyasa ekonomisi bütün ülkeler için artık tek model olacağına göre ideolojinin tarihin sonu gelecekti. Oysa küreselleşme bir yandan ekonomi düzleminde toplumların içinde ve ülkelerin arasında var olan ekonomik çelişkileri derinleştirirken bir yandan da çelişkileri giderme işlevi olan ulus devletin işlevlerini elinden alıyor, çelişkileri hafifletiyor. Edebilecek politik araçlarını yok ediyor. Ulus devletlerin parçalanması yolundaki eğilimleri güçlendiriyor. Bu küresel manzara tarihin sonunun hiç de gelmediğini, aksine tarihin yeni ve çok önemli değişimlere, sancılı oluşumlara gebe olduğunu, demokrasinin var olan biçimiyle ve piyasa ekonomisinin artan çelişkilerle sürmesinin olanaksız olduğu kanısını yaratıyor. Ve bu çelişkileri hafifletme yolunda politikalar izlenmesi için dünyada hiçbir kurum, hiçbir güçte yok. 4. Ulus devlet ve demokrasi. Demokrasinin batı toplumlarında gelişmesi ve oradan batı dışı toplumlara yayılmasının ulus devletin bütünlüğünü korumadığı, perçin işlevini yerine getirdiğine kuşku yok. Bunun bir nedeni daha önce incelenen sosyal devletin ulus bütünlüğü içinde herkesi büyümeden bir pay, zenginlikten az çok bir nemo verebilmesinde yatmakta. Ancak toplum sınıflarının oluşması sürecinde bu sınıflara sağladığı çıkarlarını savunabilme özgürlüğü bunun bir diğer dayanağı. Batı toplumlarında siyasal partiler doğuşlarından itibaren toplumsal sınıfların sözcüleri olarak var oldular. Çiftçi partileri tarım üreticilerinin, muhafazakarlar, Hristiyan demokratlar sermaye kesiminin, sosyalist komünist partiler emekçilerin çıkarlarını savunmak üzere kuruldu. Sosyal demokratlarsa bu çıkarların uyumu yolunda çalışan siyasal oluşumlar oldu. Böylece bütün toplum sınıfları kendi çıkarlarının sözcüleriyle parlamento platformlarında yer aldı. Düşünce özgürlüğü çerçevesinde serbestçe çıkarlarını savunabildiler. Bu olarak etnik, dinsel, alt kimliklerin toplum sınıfları bütününde kaynaşmasını sağlayabildi. Ulus bütünlüğünü perçinleyen çok önemli bir öğe oldu. Demokratikleşen Batı ulus devletleri Marksistlerin öngördüğü giderek şiddetlenen ayaklanmaları 9. yüzyıldaki sarsıcı ihtilallerden sonra yaşamadı. Sınıf kavgası siyasal platformlarda çözümlenebilir hale geldi. Çözümlenmediği zaman grevler, lakatlar, alsa da bunlar bütün Avrupa'yı sarsan 1848 ihtilali boyutuna varmadı. Kendi hukuk kuralları içinde başkaldırı olarak kaldı. 1990'lı yıllar dünyasına gelindiğinde ise eski dünyanın temelde ekonomi politikaları farklarına dayanan siyasal partileri neredeyse birbirlerinin kopyası oldu. Hepsi serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme, finans kapitalin egemenliği üşüsünü şimdilik Fransız sosyalistleri dışında kabul etmiş gözükmekte. Eski işçi partileri, komünist ya da sosyalist partiler dağılıp parçalanıp bir de merkeze yani muhafazakar politikalara kayınca alkışlanıyor, artık sınıf temelleri bitti ya da bitmek zorunda. Ancak ekonomi politikaları özdeşleşince, aradaki fark gölgelenince bu kez farklılık etnik dinsel tabana doğru kaymakta. Değişik etnik dinsel grupların yaşadığı bölgelere verilecek özellikte toplanmakta. Bunun en tipik örneği herhalde İngiliz İşçi Partisi ve Başkanı Tony Blair. Sendikalarla bağını koparıp işçi sınıfının sözcülüğünü yapmaktan kendini kurtaran, giderek merkeze kayıp küreselleşmeyi benimseyen, dolayısıyla İngiliz finans kapitalinin sözcüsü olma yolunda gelişen bu parti, kendi kimliğini diğer partilerden iki temelde ayırdı. Biraz Hristiyanlık kokan programı ve Birleşik Krallığın farklı etnik kökenli topluluklarının yaşadığı bölgelere tam özellik verme taahhüdü. Nitekim İskoçya ve Galler'den aldığı oylarla iktidara geldi. Başka bir deyişle daha geniş demokratik özgürlük artık ulus devletin parçalanmasıyla birlikte gidiyor. Demokrasi alt kimlikleri bir arada bir üst kimlik çerçevesinde tutabilme gücünü yitiriyor. Aksine etnik dinsel özgürlükleri toplumsal sınıf sözcülüğü yerine ikame ettikçe giderek parçalayıcı etkiler yaratan süreçleri ortaya çıkarıyor. Batı Avrupa'da bu süreçlerin belki de fazla önemi yok. Nasıl olsa her bölge AB'nin siyasal bütünlüğü içinde kaynayacak. Bu nedenle AB rahatça bölgesel özellik olgusunu vurgulayıp toplumsal sınıf olgusunu bastırmaya yeğliyor. Kaldı ki zaten AB'nin oluşması ulus devletin bir üst siyasal kurumu egemenlik haklarını devretmesi demek. Ancak bu özgün konum her yerde geçerli değil. Hiçbir bütünleşme içinde yer almayan farklı etnik dinsel gruplardan oluşan, demokrasinin yeni aldığı biçimde ayrılıkçı eylemlerle sarsılan nice devlet var. Rusya'dan Hindistan'a, Çin'e, Asya bu nitelikte devletlerle kaynıyor. Afrika'da demokrasi rüzgarları pek esmese de etnik dinsel savaşlar soluk aldırmıyor. Türkiye gibi hem AB'nin bölgesel özellik baskılarına maruz kalıp hem siyasal bütünleşme sürecinde yer almayan bir ülkenin konumu ise bunlardan biraz daha farklı ve ciddi. 1990'lı yıllarda demokrasinin de diğer üyeler yanında ulus devleti parçalayıcı süreçlere katılması etnik dinsel kimliklerin bölgesel özellik taleplerinin çok zaman şiddet eylemleriyle karışık ortaya çıkması, daha önce değindiğimiz bölgeselleşme süreçlerinin güç kazanmasıyla at başı gitmekte. Önümüzdeki yıllarda bölgeselleşme süreçleriyle ulus devletlerin dağılmasının getireceği ufalanma ve güçsüzleşme bir ölçüde aşılabilecek. Ancak bu ne kadar yaygınlaşabilir bunu öngörmek gerçekten zor. Eski dünyada savaşların değiştirdiği ülke sınırlarını yeni dünyada küreselleşme ve ona uyum ya da tepki süreçleri çizecek gibi gözüküyor. Kitabın sonu. 5 Mart 2004, sayfa 233.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.